Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız, güzel eseri terapistin sufi olursa ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam size hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk. Öncelikle Saldan.
Yine hocam programa başlarken güzel bir sempozyum haberiyle başlamak istiyorum. Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Müftülüğü Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu düzenlemişler. Nerede hocam yeri? Bu Osmanlı arşivleri var. Talatpaşa Mahallesi, İmrhor Caddesi, Sadabat mevkisinde Osmanlı arşivlerinin çok güzel bir konferans salonu var.
Kağıthanede miydi?
Kağıthanede, oraya taşınmıştım. Evet. Kağıthanede. 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde. Maneviyat Psikolojisi. Hakikaten İstanbul Müftülüğümüzün de bence orada olması çok iyi olmuş. Çünkü hocam evvelden maneviyatı sadece imamlar, müezzinler, müftülükler temsil ederdi.
Evet.
Şimdi biliyorsunuz psikologlar da işin içine girdiler.
Evet.
Bence bu güzel de bir gelişme aslında.
Evet, yani iki tarafı da iç içe ele alınması insanların problemlerinin çözümünde daha fazla işe yarıyor.
Hocam bir de şu var, yani bugün bazı psikologlar maneviyatı dışlıyor.
Evet.
Pek çok bizim dini kesimde psikolojiyi dışlıyor. Bence ikisi de yanlış.
İkisi de yanlış, evet.
Yani. Şimdi psikolojinin çözdüğü ve ulaştığı bir kesim var. Onların maneviyata yaklaşması lazım.
Evet.
Maneviyat erbabı da bazen insan psikolojisini çok iyi keşfedemediği için, mesela diyelim ki hocam bir karı koca şiddet hadisesi var. Hoca efendiye gidiyorlar. Hoca efendi kızım sabret diyor. Ama belki sabredecek bir durum değil. Belki adamın hakikaten haddinden fazla bir şiddeti var.
Can güveni riski var belki.
Olabilir. Yani tabi hoca efendinin işleri de daha farklı. Caminin işte ibadetler, cuma namazı, hutbeler. Hani o kadar kafa yormayabilebiliyor. Geçen hocam evlilikle alakalı bir hocamızın, Medayim hocamızın bir programını dinledim. Hayran kaldım.
Psikiyatr.
Psikiyatr. Çünkü o kadar çok evliliğin zorluklarının alakalı detaya girdi ki. Artık hocam günümüz biraz ihtisaslaşma yüzyılı değil mi?
Aynen öyle. Yani sonuçta bu bir uzmanlık konusu. Diyelim ki eskiden bir hoca o dönemin kültürüne vakıf, o dönemin diyelim ki dini bilgilerine de vakıf. Ama şimdi kültür değişmiş, insanlar değişmiş, koşullar farklılaşmış. Dolayısıyla bir ilahiyatçının, bir hocanın bütün bilgilere sahip olma şansı yok. Eskiden yardımcı olabildiği konularda şimdi yardımcı olamayabilir. Hatırlarsınız hocam, mesela öğretmenler eskiden köyde sadece çocuklara ders vermiyordu. Aynı zamanda köylere ekip biçme konusunda, hayvancılık konusunda.
Doktorluk bile yapıyordu belki hocam.
Evet. Tabii. Yani dolayısıyla ama şimdi bu uzmanlaşmanın dediğiniz gibi bu kadar yaygınlaştığı bir zamanda elbette. Ha, bunu yani o hocaların bir eksikliği de değil, çünkü onun uzmanlık alanı değil yani. Onun orada bile ne kadar değişiklik var değil mi hocam? Yani şeyde, tıpta bile ne kadar uzmanlık var. Yani şimdi kulak burun boğazdan konusunda uzmanlı olan birisi kalkıp mesela bir beyin cerrahisi konusunda bir iddiada bulunmuyor yani.
Hatta hocam bazen bu can sıkıcı da oluyor. Gidiyorsunuz doktora. Evet. Sen bir de şeye görün diyor. Başka bölmesi sevk ediyor. Ya diyorsun doktor bey, ben size geldim işte artık şu şahitte. Beni oraya buraya gönderme ama adam ne yapsın? Ne yapsın? Yani şimdi evet. İhtisaslaşma o kadar derinleşmiş ki yani bir iş dahiliye uzmanı kulak, göz, burun anlamıyor ama evvelden belki bundan 50-60 sene önce bir pratisyen hekim dahiliye, hariciye, kulak, burun, boğaz hepsine ilaç yazabilirdi yani.
Evet. Ya bizde psikoloji ve psikiyatri çevrelerinde, psikoterapi çevrelerindeki sıkıntılardan bir tanesi literatürde yazılanlar batı eksenli. Bunları olduğu gibi Türkiye'ye taşımaya kalktığınızda ne oluyor? Problemler doğuyor. Ki mesela Amerika'da hocam diyelim ki psikoterapi antropoloji eğitiminde alıyor. Diyelim ki Kızılderililere terapi yapacaksa Kızılderili antropolojisini de okuyor. Ya da diyelim ki Mormonlara dönük bir terapi uygulanması yapacaksa din psikolojisi ve Mormon kültürü hakkında, inanışı hakkında bir birikim elde ediyor. Niye? Çünkü sonuçta o insanın içindeki labirente giriyorsunuz. O labirenti çözebilmeniz için oradaki temel dinamikleri bilmeniz lazım yani.
Hocam şimdi tabii bizde işte bu psikoloji efendim ve maneviyat psikolojisi programlarında yani milletimizin öz değerlerine dönerek kendi maneviyatımızdan, yani tasavvuftan daha doğrusu hocam.
Evet.
Çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yani Mevlana'dan, işte efendim İmam-ı Gazali'den, Kuşeyri Hazretlerinden. Yani hocam çok güzel çözümler var esasında. Bizim kültürümüze daha uygun. Bir de hocam güzel tarafı bu 4-5 Mayıs'taki sempozyum. Genelde bu tür psikoloji sempozyumları paralı oluyor. Ben de katılıyorum.
Ay güzel. Konuşmanız da üzerine.
Yine hocam bizim nefis tezkiyesi ve tasavvuf olur herhalde. Genelde bu tür sempozyumları paralı oluyor hocam. Yüksek şey, bizimki hem de ücretsiz.
Evet, çok garip. Yani tabii belki bir kısmı zaruretten kaynaklanıyor da hakikaten insanların üniversitede öğrenci olmayan insanlar, üniversitede görevli olmayan insanların akademik çevreleri dinleyeceği yerler bu sempozyumlar oluyor yani. Şimdi sempozyumlar ücretli olunca insanların hakikaten gitmesi önüne bir engel çıkıyor.
Hocam yani. Bu biraz Batı kültüründen kaynaklanıyor. Bizim normalde İslam kültüründe bütün eğitim faaliyetleri ücretsizdir. Yani medreselerimiz, tekkelerimiz, yani tekkeye girerken siz ücret vermezsiniz. Akşam zikre katılacağım, ver işte 10 lira 20 lira olmaz. Çünkü eğitim kutsaldır. Böylesine kutsal mübarek olan bir eğitimde 3-5 kuruş maddi şeyle değişilmez. Ama tabii bazen zaruret oluyor. Bazen hocam maalesef artık batılaştık kafalarımız. Yani üniversitelerden para kazanıyor. Düşün mesela Osmanlı döneminde medreseler bedavaydı. Hiç paralı bir eğitim kurumu var mı bizim tarihimizde?
Vakıflar finanse ediyordu.
İptidai okullarımız, ortaokullarımız. Hepsi isterseniz siz padişahın çocuğu olun. Bedava. Çünkü eğitim kutsaldır. Herkesin eğitimi hakkı vardır.
Hava gibi, su gibi.
Aynen, daha fazla. Geçen bir hoca efendiden duymuştum bunu. Çok hoşuma gitti. Ekmek susuz yaşarım, Kur'ansız yaşayamam diyor. Çok hoş bir söz hocam ya. Yani bu, herkes bu sözü kolay söyleyemez. Söylemesi kolay belki ama.
Evet.
Hakikaten Kur'an öğretmeden, ilim öğretmeden medreselerimizde. Şimdi maalesef bu iş fahiş fiyatlara falan da dönüştü. Yani biraz ihtiyacı ama biraz da hakikaten yani biz eğitimi, sağlığı artık para kazanma aracı haline getirdik. Bu da İslam kültürüne çok esasında uymuyor.
Evet.
Hocam inanın geçenlerde bu tımarhaneleri biraz araştırdım. Osmanlı bu işler nasıl yapılıyor diye. Bir kere Mecnunlara Mecnun birader diyorlar. Yani Batı'da deliler bunların işte cin var diye. Dövüler, öldürülürken.
Öldürülüyor, yakılıyor bir kısma.
Bizde nasıl biliyor musun hocam terapiler? Hastaneler ama nasıl hastane? Çiçek bahçesi gibi. Yani bu kardeşlerimiz çiçeklere baksınlar. Artı çok fazla makam bilen sazendeler, musiki şinaslar geliyorlar. Sabah şu makam, öğlen bu makam, akşam değişik bir makamla bunlara musiki dinletip, ilahiler dinletip terapi ediyorlar hocam.
Şuna yani şey, müzik de tedavi.
Müzik, meşguliyet ve güzel sanatlar diyelim sanki. Yani görsel olarak hani rahatlasın, huzur bulsun diye çiçek. Çiçek kokuları. Hatta aklıma şu geldi hocam. Peygamber Efendimizin güzel kokuyla alakalı çok fazla hadis-i şerif var.
Evet.
İsrafa girmiyor yani. Dedim ki demek ki kokunun bile ruh sağlığı üzerinde bir etkisi var. Yani burası belki araştırmaya çok muhtaç bir saha
evet,
ama.
Evet, çünkü şey, ya bu koku aynı zamanda insan davranışlarını doğrudan yöneten bir teknik olarak da kullanılıyor hocam. Diyelim ki bazı AVM'lerde insanları gevşetici, rahatlatıcı, onların savunma mekanizmalarını gevşeten kokular da kullanılıyor.
Ki adam yüzün çıkmasın.
Evet, müzik de, müzikler de öyle.
Müziği biliyorduk hocam da, yani evet. Müzik bayağı bir bu konuda.
Koku da kullanılıyor.
Bilgimiz yok ama ben koku ilk defa yani yeni duydum bu.
Bu çünkü şey, bu konudaki koku psikolojisi üzerine çok şey var. Parfümeri üzerine araştırma ama parfümeri böyle hani biz sadece işte güzel koku anlamında sadece o değil, insan davranışlarını yönetmek ve yönlendirmek anlamında da kokular var ve onlar da kullanılıyor. Bu anlamda günümüzde çok ilginç teknolojiler var. Bir tanesi şu mesela hocam. Diyelim ki yetişkin insanların kulağını duyamayacağı sesler var. Hani böyle AVM'lerde şurada burada böyle serseri gençlerin toplandığı şeyler olur, sote yerler olur.
Evet.
Şimdi bunları güvenlikçiyle kovmak yerine mesela sadece gençlerin kulağını duyabileceği inanılmaz derece rahatsız edici sesler
çok ilginç
yayınlıyor ve nokta o bölgeye yayınlıyor yani. Sesi bir şeye, geniş mekana değil oraya.
Neşinci... Hocam bazı parklarda falan da böyle sote yerler var. İşte gençler, evet. Lüzumsuz tipler gelip oralara. Hem insanı rahatsız edecek görüntülere
evet, sebep oluyor.
Belki onları da kaçırmak için bir güzel şey olabilir.
Bu tür teknikler kullanılıyor işte. Sonuçta ses de koku da çok fazla ayrıntısına inilmiş bunların ve o kritik anlarda Karar Anı Psikolojisi diye bir kitap vardı Boğaziçi Üniversitesi yayınlarında.
Evet.
O karar anları nasıl etkilenir bununla ilgili. Çünkü o karar anı dediğimiz olay hocam saliselik olaylar çoğunlukla.
Çok kısa zamanda karar veriyoruz.
Çok evet kısa zamanda işte o kısa zamanı nasıl etkilersin? Bu doktor olabilir, bu öğrenci olabilir.
Alışverişte çok
bir
belki.
Bir tüketici olabilir. Hmm. Hepsini de uyguluyor hocam. Hepsini de uyguluyorlar. Batı'da hocam insan davranışını etkilemek son derece önemli. Bunu diyelim ki sosyalizmde olduğu gibi, demir blok ülkelerde olduğu gibi geçmiş zamanda polisiye tedbirlerle değil de daha soft, daha karmaşık, daha gizli tekniklerle yapmak için bu konular üzerinde çalışıyorlar.
Aslında hocam yani yeri gelmişken biraz bu beyni etkileme teknolojisinde çok çalışıyor Batılılar, mesela Amerikalılar.
Evet.
Niye hocam? Mesela diyelim ki buradan bir cumhurbaşkanımız gitti. Başkanımız Amerika'da işte uluslararası anlaşmalar yapacak.
Evet.
Veya silah alacak, silah satacak.
Evet.
Burada yani ufacık bir rakamdaki bir oynama bile sizi zarar ettirecek, onlara çok kar ettirecek.
Evet.
Veya sizi başka ülkeye savaşa sokacak. Ben korkuyorum, biz bu konuda çok geri kaldık. Yani savunma şeyimizi fazla geliştiremedik bu tür psikolojik harplere. Yani sizin Dışişleri Bakanınız, Savunma Bakanınız gidecek, yanlış bir anlaşma imza atarsa onlarca sene ülkemizi bağlayacak bu kararlar.
Ya onun için şeyler yapılıyor hocam. Denetleme mekanizmalar var, kontrol mekanizmalar var. Giden ekip mesela genellikle bu tür programlarda üst düzey ise diyelim ki devlet başkanlarının katıldığı, kendi yemeklerini bile kendileri götürüyorlar. Çok özür, diyelim ki tuvalete gittiklerinde tuvaletleri bile şeye katılmıyor. Tahlil ediliyor çünkü. Hastalığı var
evet.
mı yok mu? Buna dayalı olarak mesela Hafız Esad'ın ölümünün yakın olduğunu İsrail uluslararası bir toplantıda tuvalete gittikten sonra
Gayta tahlilinden.
Evet, oradan çıkarmıştı mesela ve ona dayalı olarak pozisyonlar almıştı.
Yani hocam bizim gibi ülkelerde hep böyle biraz eğitim materyalistleşti. Bu tür şeyleri sanki ihmal ediyoruz gibi geliyor bana. Yani şu anda Ruslar, Amerikalılar, Batılılar yani beyin okumada, beyni yönlendirmede işte kokuydu, tattı, yemekti.
Evet.
Devamlı araştırmalar yapıyorlar. Yani onların derdi şu. Ben Rıza Bayezid Hoca'nın beynine hakim olabilirsem ona istediğim malı satabilirim. Artı
evet.
Eğer Ali Rıza Bey bir karar mekanizması başındaysa ona öyle bir karar verdiririm ki bütün benim ülkem onun efendim şirketinden, ticari gücünden istifade eder. Yani hocam ecdadımız evet. konuda çok hassasmış. İşte padişahlara gelen vezirler 3 ay 5 ay bekletilirmiş. Hemen görüşmek de yok. Hatta padişahla bile görüşülmezlermiş çoğu zaman. Yani en fazla görüşebildiği baş vezir oluyor.
Sadrazam.
Hatta hocam bu Karlofça falan şeysinden sonra adamların çek derdi şu. Bizim krallarımız Osmanlı padişahının eşit sayılsın diye çok uğraşmışlar. Yani belki bir sebebi de bu hocam. Hani etkilenmesin padişah. Onlar belki sihirdi, büyüdü, daha farklı
evet.
psikolojik terapiler, etkiler yapabilir diye. Bu konu hocam biraz ihmal ediliyor sanki günümüzde gibi geliyor bana.
Evet, yani sonuçta çalışılması gereken konular arasında ince ayrıntıyla ilgili görünüyor ama sonuçta insan davranışlarına önemli ölçüde şey veriyor, yön veriyor ve bir de değişim, farkına varmadan bir değişim gerçekleşiyor mesela bu yüzden. Çok özür, mesela diyelim ki hocam bundan çok değil, çeyrek asırı 25 yıl önce kağıdı tuvalette kullanmak bize nasıl gelirdi? Biz yere düşen kağıdı kaldırırdık yani.
Evet. Şimdi normal geliyor.
Şimdi mesela kağıtların bizim için bir kutsiyeti kalmadı. Bu birdenbire olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. İşte o değişim süreci yavaş işlediğinden, stratejik hamlelerle birlikte gittiğinden, daha kuşak değişmeden algı da değişiyor. Algıyı değiştirmenin kolay yolu bir radikal değişim değil. Küçük küçük değişimler. Diyelim ki bir yerde 40 tane mum yanıyorsa üstad, 2 tanesini söndürdüğünüzde göz bunu algılayamıyor. Ama 10 tanesini birden söndürseniz göz bunu algılıyor. O zaman ne yapıyor adam? Yavaş yavaş. Önce 2 tanesini söndürüyor, 3 tanesini söndürüyor. Sonra alıştı mı göz ona, öyle devam ediyor.
Hocam şimdi memleketimizde hakikaten çok ciddi bir psikolojik harp var. Şu manada yani kültürel ve din açısından bunu böyle
evet.
bakıyorum. Mesela ahlaken ayıp sayılan pek çok şeyler, yani ülkemizde 25 sene önce olmayan pek çok şey bugün gayet normal. Çünkü şöyle ufak ufak filmlere, dizilere,
evet.
programlara, ilanlara, reklamlara bunları yerleştiriyorlar. Mesela cinsiyetsiz insanlar.
Evet.
Ondan sonra ne bileyim bazı gayri ahlaki sahneler. Yavaş yavaş hocam bir süre bakıyorsunuz ki Allah Allah, ülkemizde İslam'ı tanımayan, Allah'a kitabı tanımayan, ve İslam'ın yasakladığı haramları ve severek zevkle işlemek isteyen bir grup insan ortaya çıkıyor. Bu da çok üzücü hocam. Şundan dolayı üzücü. Yani ben şöyle düşünüyorum. Hiçbir zaman bir batıda bir Osmanlı musikisi, bir ilahi, bir cami musikisi dinlemezler hiçbir alışveriş merkezinde. Kurban bayramımızda hiç kimse kurban keseyim demez bir batılı.
Evet.
Ama hocam onların Christmas'ında, onların dini bayramlarında, onların düğünlerinde ne varsa hocam biz aynısını hemencik alıyoruz. Çünkü hocam bu psikolojik savunma sistemimizi kuramamışız. Basın, yayın, internet, YouTube'dan. Onlar devamlı hocam bizi zerk ediyorlar.
Evet. Yani işte güce tapınma diye bir şey var hocam. Şimdi mesela Montgomery Watt İslam Avrupa'da kitabında şeyi anlatıyor. Endülüs'te o zamanki Avrupalı bilginlerin gelip Arapça öğrendiğini medreselerde, hatta giyim kuşam sarık, sakal, cübbe vesaire bunlara özendiklerini anlatıyor. Güce karşı insan oğlunda bir şey var. Bir özenti var yani. Şey zannediyor. Onlara görüntü olarak benzediğinde o güce de sahip olacağını düşünüyor ama öyle olmuyor. Yani önemli olan o güce sahip olmak
hocam,
yani.
Hocam ayet-i kerimede diyor ya Allah-u Teala, siz kendinizi değiştirmeden Allah sizi değiştirmez.
Evet.
İç aleminizi, eğitim sisteminizi, ahlak
evet.
sisteminizi değiştirmeden Allah sırf sizin kılık kıyafetinize bakarak.
Evet.
Hani bu güzel hikaye vardır Mesnevi'de. Tilki bir gün bir boya küpüne düşmüş. Çıkmış ben demiş arslanım kaplanım o boyasına güvenerek. Ama yağmur yağınca.
Tilkinin
boyası dökülmüş ve gerçek yüzü ortaya çıkmış. Yani bugün belki ülkemizde en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu hocam. Sırf şeklimizi değiştirerek iç alemimizin değiştiğini düşünüyoruz. Yani siz Batı'nın ürettiği en güzel arabayı kullandığınız zaman o arabayı üretmiş olmuyorsunuz.
Evet.
Sadece tüketici oluyorsunuz.
Evet.
Yani o arabayla alakalı kafayı yormadan diyelim ki en iyi iPhone'u kullandınız. Ve en iyi telefonu, cep telefonunu hemen aynı gün ülkemize getirdiniz. Hiçbir faydası yok yani.
Evet, yani insanlar bazen takılıyorum diyorum ki yani saçına, başına, giyimine, kuşamına gösterdiğin önemi psikolojine göstersen bu depresif halleri, bu melankolik halleri, bu psikolojik problemleri yaşamazsın. Ama biz mesela diyelim ki ona daha büyük bir yatırım yapıyoruz yani. Şeyi görüntümüzü güzelleştirmek bizim için çok daha önemli. Ama içimizde bir yandan diyelim ki obsesif kompulsif problemler var. İşte stres var, kaygı var, panik atak var, bin bir türlü problem var. Ama mesela bu problemleri çözmek için özel bir çaba göstermiyor. Bu kadar özen göstermiyor. O nedenle şey, insan biraz da kendini mutlu etmeye çalışmalı. Yani o bekliyor ki herkes beni mutlu etsin yani.
Hocam esasında bu tür maneviyat psikolojisi sempozyumların amacı da bu yani. Kendimizle alakalı farkındalık bilgimiz çok zayıf. Biz zannediyoruz ki başkası bizi mutlu eder. Başkası bize iyilik yapar, yardım eder. Yani kendi kendimize self help diyor batılılar hocam.
Evet.
Kendi kendine yardım, kendi kendini mutlu etme falan bize çok komik geliyor. Yani sen deli miyim kardeşim? Ben kendi kendime mi konuşacağım? Hani kendi kendini nasıl mutlu edeceğim? Kendimi gıdıklayayım falan gibi. Halbuki değil esasında. Bence hocam belki bugün inşallah biraz Mevlana'ya gireriz biraz sonra yine. İnsan hocam hakikaten insanın kendi kendini mutlu etmesi çok kolay.
Evet. Yani
olaylara bakış açınızı değiştirdiğiniz anda
evet.
vardır bunda hayır dediğiniz anda en kötü musibet bile sizin için bir fırsat olabiliyor mesela.
Kesinlikle. Ya bir de hayat yani o sonsuz değişkenler var. Ben şey diyorum matematik değil bu hayat yani matematiğin ötesinde bir şey. Dolayısıyla ne yapman lazım? Sana şey veren, enerji veren, umut aşılayan, coşku veren bir yorum yapman lazım hayata dair. Seni bunalıma sürükleyen yorumları yapmanın bir anlamı yok. Bu şu demektir yani. Alıyorsun bıçağı, kendine savuruyorsun yani. Eline, koluna. Hani şeyler, eskiden Müslümanlar kendilerine jilet atardı ya hocam. Şimdi kendine jilet atıyorsun. Kendi bir kere başkası seni, başkaları seni mutlu etmek için uğraşsa bile sen mutsuz olmak için 40 tane gerekçe sunuyorsun. O zaman yani ne olacak yani bunun sonu?
Allah da sen ne istiyorsan onu sana veriyor.
Veriyor.
Hocam burada kısa bir araya girelim.
Eyvallah.
O zaman ikinci bölümde belki tasavvufun bazı tariflerinden yola çıkarak. Yani hocam hakikaten bu kendimizi tanımıyoruz. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Radyosunu yeni açanlar için tekrar hatırlatayım. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam şimdi çok güzel bir konuya girdik birinci bölümde. Maddi konulardaki farkındalığımız çok fazla. Yani
evet.
diyelim ki biraz bir elimizde çizik oldu hemen bir yara bandı. Biraz
evet.
fazla ağrı sancı oldu hemen bir ortopedist Acaba kırık mı var kemiklerimizde?
Evet.
Ne bileyim işte gömleğimize bir leke döküldü. Hiçbirimiz yani ya şu lekeli gömlekle bir hafta gezeyim diyor muyuz? Hemen çıkarıp makineye atıyoruz. Ama hocam ruh ve ruhani konularda kaygımız var, stresimiz var. Şunu halledeyim. Şunun yorumunu değiştirerek içimi rahatlatayım demiyoruz. Hatta pek çok insan sabret kardeşim bir şey olmaz. İnşallah dağılır gider diyoruz ama çoğu zaman dağılmıyor hocam. Bunun da çünkü nasıl ki bir kirli gömlek kendi kendine temizlenmiyorsa,
evet,
makineye girmesi gerekiyorsa insan ruhunun yaraları da herhalde kendi kendine temizlenmiyor.
Evet, onun da tedaviye ihtiyacı var yani.
Evet. O zaman hocam şöyle söyleyelim. Belki bu ruhani yaraları bizim kültürümüzde, dinimizde en çok tedavi eden tasavvuf ilmi olmuş.
Evet. Mevlana şey diyor ya hocam, tabibul ervah. Yani bugünkü deyimle ruh doktoru diyor yani. Ruh tabibi diyor yani.
Hocam bir de şöyle söylüyor çok güzel. Bedenin diyor sağlığını tabipten, gönlün sağlığını Habib'den sor. Habib dediği Habibullah, sevgili Peygamber Efendimiz ve Allah dostları.
Evet.
O da peygamber diyebilirdi mesela.
Daha genel bir ifade kullanmış.
Evet. Sevgililerden sor. Allah'ın sevgilisi kimse o peygamber de olur. Peygamber hayattayken. Ondan sonra sünnet olur ama o sünnetin size anlatacak yine
İnsanlar.
Sevgili insanlar. Allah'ın katında kıymetli insanlar. Çünkü onlar o yolu gitmişler, gelmişler. Ruhlarını temizlemişler. Size yol gösteriyorlar. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani bugün nedense niye hep maddeci olduk da ruhani problemlerimizi, manevi problemlerimizi halletmeye, birbirine sormaya gitmiyoruz. Ama başımız ağrısa, gözümüz ağrısa anında ertesi gün randevu alıp doktora gidiyoruz. Yani ruh çok önemsiz.
Tabii Batı dünyası Rönesans, Reformasyon, sonra aydınlanma felsefesi falan böyle çok büyük bir şey yaşadı. Dönüşüm yaşadı. Bir pozitivizm rüzgarı esti. Bir maddecilik rüzgarı esti. Üniversitede olduğum zamanlar, üniversitelerdeki zamanlarımız en fazla doruk noktada oldu. Değil mi hocam? Yani görmediğim şeye inanmam çok yaygın bir jargondu.
Maalesef.
Ama mesela yeni fizik artık yaygınlaşmaya başlayınca, kültür olarak da yaygınlaşmaya başlayınca artık o eski fizikteki gibi görmediğim şeye inanmam demenin bir anlamı kalmadı. Çünkü çoğu şeyi görmediğimiz ortaya çıktı yani. Bilimsel olarak bile kavrayamadığımız. Mesela fizik dediğimiz bilim evrenin sadece %5'i ile ilgili madde ve enerji. Halbuki bir de görünmeyen madde ve görünmeyen enerji var. Karanlık enerji ve karanlık madde deniyor. Evrenin %95'ini oluşturuyor. Yani fizik dediğimiz en gelişkin bilimimiz bile evrenin sadece %5'i üzerinde konuşabiliyor. Şimdi insan ne kadar gizemli kalıyordur buradan bakarsak. İnsanın ne kadarı görünürdü, ne kadarı gizil kalıyordur
hocam,
yani.
Hocam bu konuda ayet-i kerime çok açık. Size diyor ruhla alakalı çok az bilgi verilmiştir.
Evet.
Ama hocam ben şöyle diyorum bu az...
Ama o az bilginin bile ne kadarını biz şey diyoruz.
Yani zaten çok az verilmiş. O çok azın çok azını insanlar biliyorlar. Ama bu azın da bence en çoğunu peygamberler yani bize sunmuş. Allah dostları sunmuş. Bir de hocam tasavvuf ilmi hakikaten. Bu konuyu merak sardığı için bir senedir tefekkür, tezekkür, rabıta, işte bu tür kalbi kontrol, murakabeler. Hocam bizde çok bilgi birikmiş. O yüzden bugün diyorum biraz inşallah tasavvufun tariflerinden falan biraz daha böyle belki kıymetli dinleyicilerimize hatırlatma yapalım.
Evet.
Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Bence ruhu, kalbi gündemine alan, bundaki yaraları saran en gelişmiş ilim tasavvuf.
Tasavvuf, tabii. Ya şimdi mesela duyu organlarımızda bir problem oldu mu ne yapıyoruz hocam? Diyelim ki işitme problemin var, gidiyorsun, gerekirse işitme cihazı. Göz için gerekirse gözlük, lens ya da diyelim ki
katarak ameliyatı
ya da daha başka çalışmalar. Şimdi insanın aklını bilemesi için ne yapması lazım? Mantık. İmam Gazali diyor ya hocam, yani mantık bilmeyen alimin ilmine güven olmaz diye. Mantık bilmesi lazım. Ama bir de insanın işte kalbi. Günümüzde aslında bu daha fazla hissediliyor hocam. Günümüzde insanlar o kalbindeki boşluğu, çünkü sezgi dediğimiz, şefkat dediğimiz, merhamet dediğimiz şeyin merkezi kalp.
Evet.
Onun için o kalbi harekete geçirecek bir şeylere ihtiyaç var.
Hocam Maruf Kerhi'nin tarifi tam sizi destekliyor. Tasavvuf hakikatleri almak, insanların elindekinden ümit kesmektir. Yani tasavvufun iki boyutu var. Bir, hakikat boyutu var. İşin hakikati kalple anlaşılıyor. Yani insan gözüyle görür bir şeyi de ama kalbi hocam hüküm verir de. Mesela bir adam gördünüz gayet üstü başı düzgün. Kalbiniz der ki uzak dur. Tamam, zahiren hiçbir ben bu adamda kusur göremedim. Ama kalbiniz iter. Bu adam dersi dolandırmak istiyor mesela.
Evet.
Çok güzel konuşuyor ama bu gizli tatlı kelamın arkasında bir zehir saklı.
Evet. İşte hani, polisler mesela sadece görüntüye bakmıyor hocam. Jest, mimiklere bakarak yani bizim anlayamadığımız insanlardaki şeyi hissediyor. Suçluyu. Niye sürekli onu görmüş yani? Onları araştırmış. Ya da doktor bakıyor. Bu hastadır diyor mesela.
Daha yürüyüşünden anlıyor hocam.
He, yani. Benim geçen bahsetmiştiniz.
Ortopedist bir arkadaşım var. Odaya girerken diyor hasta hemen hemen pek çok hastalığını keşfediyorum diyor. Yürüyüşünden. İskeletinin efendim, denge bozukluğundan. Hatta bakışlarından psikolojisini anlıyorum diyor.
Anlıyorum. Yani ne kadar ilginç. Geçen hocam bir belgeselde aslanlar gece sürüyü korkutuyor. Maksat şu. Sürüde zayıflar geride kalsın biz onları avlayalım. Şimdi peki zayıfları nasıl anlıyor? Mesela toynak seslerini dinliyor. Zebraların diyelim ki ya da öküz başlı antilopların ya da ceylanların ritim bozukluğu var mı?
Allah Allah. Sanki doktor mübarek.
He, ritim bozukluğu ya, demek ki bir ayağında özür var o zaman diyor ona.
Ha, onu ben rahat yakalarım diyor.
He, bunu daha rahat. O şimdi şeyi görmese bile diyelim ki ses nereden geliyor? Gözü görmüyor ama sesi alıyor. Bu defa o tarafa yöneliyor. Yani ses bayağı bir mesaj veriyor.
Hocam şimdi hakikatleri almak dedik. Sufiler hakikatin kalple alındığını, ruhla evet. alındığını, esas
derinliğini.
Hocam bu araştırma da yapıyorlar biliyorsunuz. İnsanın beyninin belli noktasına bir elektrik akımı veriyorsunuz. Kol hareket ediyor. Diyorsunuz ki o şahsa kolunu hareket ettirme. Hocam ne yapıyor biliyor musun bu adam? O hareket eden kolunu diğer koluna tutuyor mesela. Şimdi tamam beyine o enerji elektriği verdiğin zaman o diğer evet. kolu gayri ihtiyari kalkmak istiyor ya.
Evet.
Demek hocam beynin dışında bir güç var. İrade evet. var. Kalp dediğimiz belki ruh alemi var. Hocam maalesef bugün de bu ruh alemimizi, kalp alemimizi geliştirmek için çok ciddi bir yatırım yapmıyoruz. Yani bütün okullarımız test çözmekle. Matematik, fizik, biyoloji. Tamam bunlar çok güzel.
Evet.
Ama bunlar işin zahiri tarafı. Ondan sonra hocam parklarda yürüyemez hale geliyoruz. Gençler saldırgan, ağızlarından kötü cümleler, küfürlü sözler çıkıyor. Evet. Allah'ım yarabbim diyorsun. Ya bu çocukları kim yetiştiriyor?
Çünkü ruhsuz, ruhunu kaybetmişsin. Yani kalbini kaybetmiş o genç. Yani öyle bir kültür vermemişiz yani. Mesela Batı'da bu neyle sağlanmaya çalışıyor bir ölçüde? Sanat sağlanmaya çalışıyor. Okullardaki sanatsal eğitimlerle birlikte onların sezgilerini harekete geçirmeyi amaçlıyor. Ama bu ideal anlamda bir çözüm mü? Değil. Ama bizde bu anlamda bu tarz çözümler bile bizde uygulanmıyor.
Hocam yeterince. Şunu diyebilir miyiz? Tekkeler önce işin hakikatini, kalp alemimizi gelişmesine vesile oluyorlar. Sonra sizin de zaman zaman paylaştığınız işte sema ayinleri, zikir meclisleri,
evet.
o efendim musiki meclisleri, ilahiler, o nefesler. Yani hocam tasavvuf o kadar kapsayıcı bir yani terapi demek haksızlık olur tasavvuf. Yani ders, bu şey, sohbetimizin konusu psikoloji olduğu için o açıdan baktığımız zaman bile acayip kapsamlı bir terapi.
Tabii kesinlikle. Şimdi mesela dışarıdan bakıldığında hocam tarikat kültürü yani adı tarikat ama yani geleneği ne kadar sürdürüyor. Şimdi tarikatlar genellikle günümüzde zikirle anılıyor. Halbuki tamam zikir var ama tarikat neyi öğretiyor? Tasavvuf neyi öğretiyor? Sabrı öğretiyor, şükrü öğretiyor, kanaati öğretiyor, ihlası öğretiyor. Bütün bunlar...
Edep, güzel davranış.
Evet ve onu nereden koruyor? Gösterişten uzak tutuyor, kibirden uzak tutuyor, hasetten uzak tutuyor. Yani onun kişiliğini yeniden inşa ediyor. Bir insana bir yeni bir kişilik...
Sanki hocam format atıyor.
Evet. Ama şimdi ne oluyor? Pek birçok adı tarikat diyelim ki sadece zikir programı uygulanıyor. Onun dışında bakıyorsunuz ki diğer ahlaki gelişim için bir ortam hazırlanmamış.
Mesela hocam burada işte Murtay İş'ten bir tasavvuf tarifi. Tasavvuf güzel ahlaktır.
Evet.
Yani insanın ahlakı güzelleşmiyorsa zikir demek ki etkisini göstermiyor.
Evet.
O yüzden hocam hakikaten bu bizim ruhla alakalı en harika kurumlarımız... tekkelerimiz, tarikatlarımız, tarikat kültürümüz olmuş. Sadece yani dediğiniz gibi ruh da değil, görselliği de ehemmiyet vermişler.
Evet.
Tekkelerdeki nezaket, nezahet, o gül bahçeleri.
Evet.
Macaristan'a hocam gittiniz bilmiyorum.
Gül Baba.
Budapeşte de Gül Baba yani düşünün.
Adı bile şimdi hani Gül ismi ne ismidir? Normalde kız ismi öyle değil mi hocam?
Ya.
Şimdi Gül Baba demek ki yani adam Gül'e ne kadar kıymet veriyor ve o isimden de gocunmuyor yani.
Ve Macarlara isim yapmış yani gayrimüslimlere. İşte herkese musiki sanatımız, herkese şiirimiz.
Evet.
Bütün hocam bunlar hem maddi hem manevi insanların hem beynini hem gönlünü Hatta hocam midesine dolduruyorlar. Onu da söyleyeyim. Hmm. Bizde meşhur bir söz vardır. Tekkeyi bekleyen
çorbayı içer.
Çorbayı içer. Yani tekkeye gittiğiniz zaman ne sırtınızdan elbiseniz eksik olur, ne midenizden sıcak bir çorba eksik olur. Hepsi sağlanmış hocam tarih boyunca. Bugün maalesef hocam şunu da söyleyeyim. Tabii tekkelerimizi kapattık. Yerine kıraathane. Kıraathane çok güzel aslında. Yani ismi gibi müsemma olsa.
Olsa evet.
Kıraat, kıraat okumak yani. Değil yani. Hocam. Bunlar çoğu maalesef.
Pişpirik.
Benim gençliğimdeki kıraathaneler daha çok böyle pişpirik işte oynanan, iskambil oynanan yerlerdi. Hı-hı. Normal kahvelerde çay kahve ve sigara içilir.
Evet.
Kıraathane ise bir üst sınıf. Hı-hı. Orada her türlü yani kumarımsı diyelim. Hani kumar demeyelim evet. Direkt de kumara götüren tavlasıydı bilmem nesiydi. Onlar da oynanırdı yani. Bak ismini de içini de yani boşaltmışız.
Evet, evet.
Diyeceğim inşallah yine bu manevi merkezlerimiz belki belediyelerimiz aracılığında falan açılır da insanlarımız tekrar o manevi kökleriyle buluşur. Yoksa güzel ahlakı nereden öğreneceğiz hocam şimdi? Kahveden mi öğreneceğiz?
Evet.
Yani sinema salonundan mı öğreneceğiz? Evet. Peki hocam bir başka tarife geçelim. Tasavvuf, hürriyet, fütüvvet, tekellüfü terk ve cömertliktir. Hocam burada benim en çok hoşuma giden şey de bu hürriyet meselesi.
Evet.
Acaba hocam bugün köle mi olduk? Niye köleyiz de hürriyet olmak, hürriyete kavuşmak istiyoruz?
Çünkü insan kendi bencil arzularından muzdarip ama onlara da şey demiyor. Mesela diyelim ki haset ediyor, aşırı kıskanç davranıyor, bundan rahatsız ama bundan kurtulamıyor. Mesela gösteriş yapmak istemiyor ama bir yandan da gösterişçi duygulardan kurtulamıyor. Samimi olmak istiyor, içtenlikli olmak istiyor ama içindeki dürtüler. Çünkü insanın kendi içindeki bu bencil arzulara karşı da bir özgürlüğe ihtiyacı var. Sadece elinin kolunun bağlanması, işte dört duvar arasına hapsedilmesi değil, tutsaklık.
Hocam şöyle bir şey var. Yani insanın nefsi hem insanı psikolojik olarak esir ediyor.
Evet.
Hem de madden işte bu madde kullanımı falan diyoruz ya.
Evet, uyuşturucu.
Alkolizm. Geçen hocam bir batılının hayatını dinliyorum. Babası alkolizmden ölmüş. Amcası alkolizmden ölmüş. Muhtemelen ben de alkolizmden öleceğim diyor. Alkole bir esirlik var hocam.
Evet.
Uyuşturucuya bir esirlik, eğlenceye bir esir olma. Eğlenmek güzel belki ama esir olmak kötü. Hürriyet evet, yok yani.
Yok, bir de şey diyelim ki aşırı beslenme. Beslenme diyemeyeceğiz ona ama aşırı yemek, işte obezite. Bu da bir tür esaret hocam. Yani tasavvuf o anlamda kendine mukayyet olmak diye de tarif edebiliriz. Yani tasavvuf insana kendine mukayyet olmayı sağlıyor.
Hocam geçen işte bu batılı bir gazetede okumuştum. Çocukcağız 300 kilodan fazla, 400 neredeyse evet. Kadar ağır bir kilosu var. I am trapped in my body. Vücudumda esir oldum diyor. Vücudumun içinde kilitlenip kaldım. Hmm. Ve bu zavallı insan altını annesi bağlıyor değişti. Tuvalete bile gidemiyor. En son işte bir 3 sene önce evden doktora çıkmıştım diyor falan. Yani hocam tam bir esaret.
Evet.
Bedeninize evet. Esir oluyorsunuz. Yani eğer bedenin her dediğini yaparsanız sonra o beden sizi esir alıyor. Çok ilginç. Evet.
Alışkanlıklar da öyle hocam. Onlar da insanı esir alıyor. Şimdi insanlara bir anket yapın hocam. Birinci madde sorun değil ki kendini değiştirmek istiyor musun? Evet. Neleri değiştirmek istiyorsun? Yaz. Bir sürü liste yazar.
Hadi
peki
değiştir.
Bunları yapmak için ne yapıyorsun de neredeyse hiçbir şey. Yapıyorsa bile şey sebatsız, heveskar, kendisini değiştirmek için heveskar ama bunun için tekrar gerekiyor, ısrar gerekiyor. Orada sebatı yok.
Hocam belki şimdi Şaban ayı içindeyiz. Ramazan da çok yaklaştı. Gölgesi üzerimizde evet. Elhamdülillah. Allah belki aşkına. Hocam Ramazan bize bu konuda büyük bir fırsat sunmuyor mu? Önce midemizle işe başlıyoruz.
Evet.
Yani normalde yemeye dur demek çok zor.
Tabii çünkü yemek kültürünü biz ta ne zamandan itibaren hocam? Bebekliğimizden itibaren, anne sütü emmeye başladığımız zamandan itibaren bir beslenme kültürü oluşuyor bizde. Dolayısıyla oruç insanı böyle daha bebekliğindeki alışkanlıklarından başlayarak şöyle bir silkeliyor yani.
Hocam bebekler biliyorsunuz uyuyorlar, uyanınca emiyorlar.
Evet.
Başka bir işleri yok. Çünkü o vücudun gelişmesi için belki o zaman o şart. Ama hocam bu alışkanlık, bunu İmam Gazali de söylüyor. İnsandaki diyor en eski, en yerleşik duygu işte bu şehvet, yeme şehvetiyle başladığı için diyor. Belki kontrolü de en zor olan budur. Ama yaşımız 50 olmuş, artık vücut o kadar besin istemiyor. Çünkü vücut gelişimi
o kadar enerji kullanmıyor. Evet.
Enerji kullanmıyor fazla. Tam tersine daha az ye ki diyor. Bana yük getirme diyor. Yine ama bizim alışkanlığımız bir türlü peşimizi bırakmıyor.
Yani bir de hocam bir ay az bir şey değil. Yani bu ne demek? Yani Ramazan'da Allah 12 ayın birinde, 12'de birde senin alışkanlıklarına meydan okumanı istiyor yani. Üstelik orada sadece açlığa, susuzluğa, cinselliğe vesaire direnmek yetmiyor. Onun ötesinde diline mukayyet olman, kalbine mukayyet olman, bunlar da işin içerisine
her
dahil
türlü
yani.
Esaretten kurtulmanı istiyor Rabbimiz. Evet. Yani gıdaya olan esaretten kurtul. yeme içmek güzel ama ölmesi merak etme. Ona da esir olma. Yani sıcak havada soğuk suyu içmiyorsun işte.
Bir de diline insanların gönlünü kırma.
Bir de hocam ikincisi tabii psikolojik açıdan sözlerine, davranışlarına, başkalarını etkileyen hallerine de esir olma. Kızınca gadaplanma trafikte mesela. Sağa sola korna basma, kötü kelam etme. Eve geldin eşine, ailene, çoluk çocuğuna orucum diye veya başka bir şeyden dolayı saygısızlık etme. Hocam çok dehşet bir dinimiz var ya.
Evet. İşte Ramazan'ı o anlamda böyle bir kişisel insani gelişim, kişisel gelişim demeyelim. Son derece yıpratıldı bu kelime, kavram. Şovların bir aracı haline geldi. İnsani gelişim için tam zamanı yani. Tasavvuf ne diyor bize? Üç harften üç harfe yolculuktur diyor Mustafa Kara Hoca profesör. Çok hoşuma gitti. Egodan kalbe yolculuk. Bir tarafta ego var, ben var. Öbür tarafta kalp var. Oraya doğru bir yolculuk için bir büyük bir fırsat yani.
Hocam inşallah önümüzdeki hafta o yolculuk nasıl oluyor? Hazreti Mevlana'da çok güzel bir beyitler var. Evet. Onları da inşallah şey yaparız. Hocam sözümüzü tamamlarsak hemen hemen vaktimiz de doldu. Demek ki hocam tasavvuf bize özgürlük sunuyor.
Evet.
Kendimizden, nefsimizden, egomuzdan, maddeden. Hür olmak hocam ya çok güzel bir şey hürriyet.
Evet.
Herkes hür olmak için uğraşmıyor mu?
Mesela psikolojide buna kendini aşma, kendini gerçekleştirme diyenler de var. Bir de bunun ötesi kendini aşma diyen de var. Ne yapıyor? Artık alışkanlıkların mahkumiyetinden kurtuluyor. Kendini yeniden inşa ediyor. Kendi kişiliğini yeniden inşa ediyor. Ha orada bu salt diyelim ki psikolojik düzlemde yapılıyor. Tasavvufta ise bunun bir de metafizik boyutu da işin içerisinde yer alıyor.
Daha köklü, daha sağlam ve daha ebedi
daha anlamlı,
bir sistem. Belki hocam psikoterapiler işte o kişisel gelişimler falan sizin sadece bu dünyada 20-30 sene mutlu etmek üzere kurgulanmış. Hatta çoğu hocam ebediyet fikri olmadığı için onu da başaramıyor. Ama tasavvuf tabii bu manada yani evrensel ve daha ezeli ebedi bir bize çözümler getiriyor.
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize de verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. 4-5 Mayıs'ta Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi İstanbul Müftülüğümüzün düzenlediği Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu Kağıthane'de arşivlerin konferans salonunda yapılacaktır. Buradan dinleyicilerimizi davet ediyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.